Ayrım 34.
Onun hareketlerinin güzelliğine ben de kapılır, çevremi görmezdim. Onun istediği gibi çevreyi unutur, yalnız onunla ilgilenirdim. Beni ilgilendirmeyen insanları, olayları görmenin ne yararı var derdi. Seni seviyorum ve yalnız seni görüyorum. Senin ilgiliyim, başka her şeyi unutuyorum. Sözün gelişi değil bu, ben sözümün eriyim. Başka anlamları olsaydı sözlerimin, başka anlamlara uygun kelimeler bulurdum. Elleri de sözünün eriydi. Elleri de sözlerine uygun hareketler yapardı. Sürekli elimi tutar ve avucunun içinde kayboluşunu gülerek seyrederdi. İçtiği zaman aşırılığa kaçmadan cesaretli olurdu. Bütün aşırılığı sözlerindeydi. Kendisine sözleri kadar aşırı olmadığı söylenirse darılır, ona çocuk muamelesi edildiğini, cesaretini, aşırılığını ispat etmek için kendini öldüreceğini söyleyerek, evet, kendini öldürmekten o kadar az bahsetmişti ki, o kadar çok konuştuğu halde bu konuda hemen hiçbir şey söylememiş olmasına bugün bile inanamıyorum. Beni korkuturdu. Sonra mahzun ve titrek bir sesle gerçekleşmesini istediği dileklerinin hayalini kurmayı kendine yasakladığını, hayal kurduğu zaman onları bir türlü gerçekleştiremediği için artık hayal kurmaktan korktuğunu, beni de hayallerinin içine almadığını, hayallerine girersen beni kaybedeceğini, beni düşünüyor musun diye sorduğum zaman ona bilmeden eziyet ettiğimi, belki ölümü de bunun için düşünmüyordu. Söyleyerek beni suçlardı. Hemen arkasından benim farklı olduğumu, her zaman hayallerimin gerçekleştiğini söylerdi. Nedense beni bu şekilde tarif etmeyi severdi. Benden başka hiçbir şey düşünmeni istemiyorum ya da yalnız bizi düşünmeni istiyorum derdi. Ağaçlı bir yolda yürüyorduk, hafif yağmur çiseliyordu. Bana ceketini vermişti, omuzlarıma koymuştu. Ceketin içinde kaybolmuştum. Islanıyordu. Gömleği derisine yapışmıştı. Bir yokuş çıkıyorduk. Beni bir gün kaybedersen, ölürsem demek istiyorum, üzülür müsün? Üzülürüm demeliydim. Onunla konuşmalıydım. Ağlamaya başladım. Ne söyleyeceğini bilemedi. Aptalca sözleriyle herkesi kırdığını anlattı. Nerede nasıl konuşacağını bilemiyordu. Gene kendini karıştırmışın içine Selim dedim. Burada benim üzülmem değil mi mesele dedim. Güldü, gülümsedim. Beni güldürmeyi denedi. Cesaretlenerek Selim öldü. Yaşasın Selim dedi. Benim ölümüm başkalarınkine benzemez dedi. Ben bir yolunu bulur gene dirilirim. Hayır, mesele ben değilim. Ben anlatamıyorum. Başkalarını düşündüğümü kendime anlatıyormuşum gibi oluyor. Günsel'i olmak isterdim. Onun gibi hissettiklerimi tam yerinde ifade edebilmek isterdim. Ne yazık, kocaman beceriksiz bir Selim'im. Ne kadar uğraşsam da gene başlama Selim dedim. Gülerek kötü bir şey olmadığını anladı, güldü. Yağmur dinmişti. Ağaçların kokusunu duyuyorduk. Benim de duyularının geliştiğini söyledi. Seni tanımadan önce hiç koku almazdım. Ya da yalnız kötü kokuları alırdım. Şimdi insanları bile kokularından tanıyorum. Kendimi bütün kokulara açık tutuyorum. Cebinden bir kağıt parçası çıkardı. Ayaklarımızın altını taşırdayan yaprakların resmini çizmeye başladı. Dolma kalemiyle resmin altına tabiata döndüğüm gün diye yazdı. Mendiliyle gözyaşlarımı sildi. Ben mahvoldum dedi. Ben romantik oldum. Hiçbir ilaç beni iyileştiremez artık. Bu yaştan sonra el aleme rezil oldum. Gülüyordu. Tabiatta tozdan ve çamurdan başka şeyler de varmış diyordu. O yaz bir inşaatta çalışıyordu. Sabahtan akşama kadar o kadar kirleniyordu ki yüzü tanınmaz duruma geliyordu. Bir gün ona uğramıştım. Amelelerden utanmıştı. Yüzündeki kirden dudakları beyaz görünüyordu. Tozun içinde güzeldi. Heyecanlandım. Bir süre ayrılamadım. Ayrılmak istemiyordum. Ameleler bize bakıyordu. Kirliydi, yorgundu, utanıyordu, terliydi, mutluydu. Ondan ayrılmak düşüncesine dayanamadım. Akşam yemeğe gelsene dedim. Teyzemden çekiniyordu. Yüzü yanmıştı, elleri yanmıştı. Bana çiçek getirmişti. Kırmızı kareli bir gömlek giymişti. Beyaz örtüden ellerini saklamak istiyordu. Heyecandan yemeği yaktım. Evime ilk defa geliyordu. Yemeği beğendi. Oysa yemekten anlardı. Özellikle içerken uzun uzun güzel yemekler yemek isterdi. Yalnız kalmak istiyordu. Benimle teyzeme sudan cevaplar veriyordu. Kuşkuluydu. Ne sıfatla bulunuyordu. Benim evimde teyzeme karşı bir sorumluluk duymaktan korkuyordu. Benimle resmi bir bağı olduğunu düşünülmesinden korkuyordu. Kuzeyli bir ilah gibiydi. Yalnız saçları koyu renk. Güldüğü zaman çocuklaşıyordu. Sıkılganlığı geçince fazla yemem için ısrar etmeyin dedi teyzeme. Sonra pişman olursunuz. Bir dev gibi yiyordu. Beni büyülüyordu. Teyzemin hayretine gülüyordu. Onu seyretmekten yemek yiyemiyordum. Onu ne kadar sevdiğimi teyzeme belli etmemek istiyordum. Bütün hayatım boyunca hiçbir şey yemeden onu seyredebileceğimi, yalnız onunla yaşayabileceğimi, içimin titrediğini, nefesimin kesildiğini Selim bilmiyordu. Benim kadar bilmiyordu. İçiyordu, kahkahalar atıyordu. Teyzem içeri gidince elimi tutuyor, yapma deyince bana kızıyordu. Bana sarılmak istiyordu. Yaşamakta geç kaldım, sabrım tükendi diyordu. Ona hayran olmamaya imkan yoktu. Neşeli, kaba gürültülü genç adama oynuyordu. Kendi gülünçlüğüne dayanamıyordu, alay ediyordu. Gene de kendini seyrederken beğeniyordu, beğeniliyordu. Beğenilmenin coşkunluğuyla tutuk ve kendini yiyip bitiren yönüne karşı çıkıyordu. Kendine ve herkese meydan okuyordu. Beni de yemeğe çağırsaydınız Günsel'i, hiç böyle görmemiştim onu. Şimdi bunu yeniden nasıl yaşamalı, beğenilmenin tadına varıyordu. Kadehiyle birlikte yudumluyordu onu. Coşuyordu, şiirler okuyordu. Bütün selimliğini ortaya koyuyordu, utanmadan, kızarmadan. Kendini aşmıştı. Onu sizin yanınızda görür gibi oluyorum. Hayır, göremiyorum. Bu acıya nasıl katlanacağım, katlanacağız. Alelade oldum, herkes gibi oldum diyordu. Aşık oldum, böyle oldum. Aptal bir yüz takınarak gülüyordu. Ağlıyorsunuz Günsel'i. Ben de ağlayabilseydim. Ne yazık. Bu uyumu unutalı yıllar oldu. Bana da öğrettin, nasıl ağlanır. Onun arkasından nasıl yas tutulur. Beni de yemeğe çağırsaydınız. O gün belki şimdi birlikte ağlayabilirdik. Arkadaşlarından çekiniyordu. Belki sizden de çekiniyordu. Belki sizin yanınızda alelade olmazdı. Belki de yanılıyorum. Evet, sizden duygulu sözlerle bahsederdi. Birlikte geçirdiğiniz günlerde çiçekli tepelerde, gölgeli sokaklarda başıboş dolaşmalarınızdan bahsederdi. Evet, başıboş dolaşırdık sokaklarda. Sahibimiz yoktu. Sokakları severdi. Bu kirli şehrin birbirine hiç benzemeyen sokaklarını, caddelerini, vitrinlerini, özellikle kitapçı vitrinlerini ilk defa kitaplarımı görünce azarlamıştı beni. Uzun pantolon giyen bir erkek bunları nasıl okur birader demişti. Utanmıştım. Hepsinden kurtulmamızı teklif etmiştim. Hemen topladı kitapları. Böyle fırsatları hiç kaçırmazdı. Bir bavula koyduk. Götürüp sattık. Ben de sizin gibi onu 18 yaşında tanımak isterdim Turgut. Başınızdan geçenleri bana anlatınca kıskanırdım. Ne buluyorsun bu sıkıntılı günlerimde seni heyecanlandıracak derdi. Ben günlerine değin sana heyecanlanıyorum canım Selim derdim. Sinemalara gittiğimize de mi derdi? Sinemalara gittiğinize de derdim. Haftada 3 kere 5 kere bıkıncaya kadar gittiğimize de mi? Bıkıncaya kadar gittiğinize de Selim'im derdim. Bütün filmlerin Amerikan filmlerinin sonunu bildiğimiz halde, filmin sonunu keşfedecek metotlarımız olduğu halde gene de gittiğimize de mi derdi? Metotlarınıza da canım, metotlarınıza rağmen gene de gittiğinize de canım Selim derdim. Seni anlamıyorum derdi. Hiç de bunun tadına varacak birine benzemiyorsun. Beni kızdıracağını bildiği halde böyle söylerdi. Beni de aranıza alsaydınız Turgut. Beni de aranıza alsaydınız. Günsel'i bana bir yığın kitap aldırdı. Sattığımız kitapların parasıyla bana bir yığın kitap verdi okuyayım diye. Bana hemen okumalısın, yetişmelisin diyordu. Bana bildiğim, tanıdığım güzellikleri sen de öğrenmelisin diyordu. Ne olur, benim gibi okuyun. Her dedikoduya kulak kabartmayın. Benim gibi okusaydınız, kirli sokakları, yosunlu duvarları, çarpık taşlı binaları severdiniz. Tanışmadan severdiniz. İnsanları onları birbirine benzemedikleri halde, bir yanlarıyla derinde bir yerde aynı olduklarını görürdünüz. Beni dinlemeyeceksiniz biliyorum. Beni unutacaksınız. Geriye kuru bir gürültü kalacak benden. Anlaşılmaz sesler çıkardı. Ortalığı toza boğdu gitti diyeceksiniz. Bir bahar temizliği yapacaksınız arkamdan. Üzerinize silmiş etkilerimi havalandıracaksınız. Odaya dolan bunaltıcı havamı değiştirmek için pencereleri açacaksınız. Yoksa ne yapacaktınız? Nasıl olurdu? Nasıl başarılırdı? Benim gibi olacak. Benim gibi doğduğunuzdan beri üstünüze yığılan bütün bilgilerin, size verilen bütün şeylerin sizi ezmesine, dağılıp yok etmesine izin verecek değilsiniz ya derdi. Günsel'i derdi. Beni 18 yaşında tanısaydın, hayır tanımasaydın. Hiç istemiyorum o günlere dönmeyi derdi. Aptallıklarıma, beceriksizliklerime, her dokunduğunu kıran ellerime, kapıları bulamayan, yanlış kapılar açan ellerimin dalgınlığına, yanlış sözlerime teşekkür etmek yerine özür dileyen sarsaklığıma, terleyen ellerime dönmek istemiyorum. Yeni baştan aynı kabusları yaşamak istemiyorum. Sana roman gibi gelse de senin hatırın için bile yapamam aynı şeyleri. Oysa karikatürlerde ne kadar sevimli gösterirler bu insanları. Başka yerlerde de sevimli gösterirler. Yalnız yaşarken kimse sevimli görmez bütün bunları. Oysa okurken, resimlerini seyrederken ne kadar acırsınız onlara. Gene de gülmeden duramazsınız. Ben bile gülerim. Oysa onlar gülemezler. Ben de aslında gülemem. Beni en çok seven annem bile bana benim aptal oğlum derse buna gülememişti. Anlıyorum Günsel'i. Gene de Selim bir Günsel'isi olduğu için bütün bunları anlatabildi ya, Günsel'isi olmayanlar ne yapacak? Aylardır işte bunu düşünüyorum. Gerçi Selim bazı yollar gösterdi bana. Bu arada gene de ne yapabileceğimi, bu insanlar için ne gibi tedbirler alınabileceğini bilemiyorum. Bu insanların haklarını hangi partinin koruyacağını düşünemiyorum. Her örgütte idare edenlerle edilenler birbirlerinden öyle çabuk ayrılıyorlar ki tedbir almaya zaman kalmıyor. Aynı şeyleri söylerdi Turgut. Sonunda bu şakalara dayanamazlar. Günsel'i derdi, sen onları bilmezsin. Çok dayanıksızdır onlar. Kimler Selim? Tutunamayanlar. Size de söyledim mi? Elbette. Neden söylemesin? Bilemezsin Günseli derdi. Yaşamak her gün dirilen bir imtihan olursa buna kimse dayanamaz. Başını okşardım. Zavallı sevgilim derdim. Üzülme. Üzülürdü. Acıma bankası kuruyorum derdi. Her ızdıraba bir kura numarası tutunamayanlara öncelik tanınır. Üzülme Selim. Biraz dinlen. Buna hak kazandın. Olduğu yerde yatamazdı. Dönerdi. Kımıldanırdı. Yatışmazdı. Yaşatmazdı. Yaşamazdı. Ben seni sevdim seveli bak ne hal oldum. Uzanmış yatıyorum. Dinlen biraz Selim. Kalkardı. Ellerime sarılır, beni bir gün unutacaksan, bir gün bırakıp gideceksen boşuna yorma derdi. Boş yere mağaramdan çıkarma beni. Alışkanlıklarımı, özellikle yalnızlığa alışkanlığımı kaybettirme. Boşuna tedirgin etme beni. Bu sefer geride bir şey bırakmadım. Tasımı tarağımı topladım, geldim. Neyim var neyim yoksa ortaya döktüm. Beni bırakırsan sudan çıkmış balığa dönerim. Bir kere çavuş olduktan sonra bir daha amelilik yapamayan zavallı köylüye dönerim. Beni uyandırma. Hep kuşkuluydu. Her zaman kötü bir şeylerin olmasını bekliyordu. Sonu gelmez benim gibiler için hiçbir şeyin sonu iyi gelmez diyordu. Açık hava dokunur onlara. Serin, nemli ve güneşsiz yerleri severler. Kendi kafalarının etiyle beslenirler. Gözleri aydınlıkta bozulur. Kendileri gibi olanlardan nefret ederler. Onları gördükleri yerde kuyruklarıyla sokarlar. Sonra pis pis gülerler. Gene de hep birlikte yaşarlar. Aynı kaba işerler. Gündüzleri uyuyup geceleri sokağa çıkarlar. İçki kokusuna burunları hassastır. Fazla üremelerine engel olmak için ortalıkta içki bırakmamalıdır. Bir tanesi böyle bir koku duyarsa hep birlikte oraya üşüşürler. Yapıştıkları yerden artık söküp atmak imkansız olur onları. Artık çok geç kalınmıştır. Sözden anlamazlar, hakaretten anlamazlar, halden anlamazlar. Fazla yüz vermeye gelmez okşayan eli ısırırlar. Kabukları bir bakıma çok kalın, bir bakıma çok incedir. Kalınlığı ortama göre değişir. Zehirlerinin etkisi uzun süre geçmez. Korunmak için hemen açık havaya çıkmalıdır. Bir de düzenli yaşamalıdır. Yıllar sonra etkisi görülen zehirlere sahip olanları da vardır aralarında derdi. Canım Selim derdim. Bu belki senin çevrendekilerin tarifi. Senin değil zavallı çocuk derdi. Anlamıyorsun. Güneş girmeyen eve bizler gireriz. Benim gibi görünüşü zararsız olanları da vardır. Asıl onlar tehlikelidir. İnsanı kalbinden sokarlar. Elim ısırırdı birden. Ben bağırınca gülerek Frankenstein kurt adamı zehirledi diye bağırırdı. Bana senden başka kimse dayanamaz. Sen de dayanamazsın. Önümde eğilirdi. Sensin ümidi bütün karanlıkların, bütün yaralı Don Kişotların, yer altında yaşayanların ve Ecinli tayfasının kaptanı sensin. Karanlıkta birbirlerine çarpanların, sebepsiz gülenlerin, sebepsiz ağlayanların, acıyla dudaklarını kemirenlerin, birbirinin suratına bardak fırlatanların sensin Florence Nightingale'i. Ey karanlıklar kuşu, biraz da bizim için öt. Arkadaşlarının tavırlarını takınarak beni korkuturdu. Neden onlarla görüşüyorsun Selim'im derdim. İnsanı bırakmazlar, kanına girerler. Beni de ısırdılar bir kere. Bu nedenle her gece ay doğunca her yanımı kıllar kaplıyor. Dişlerim uzuyor ve pencerenin üzerine çıkarak oradan yapma Selim derdim. Bırak beni canım Selim. Bu hayalet tarifin hiç uymuyordu. Korkutucu arkadaşlarına hiç benzemiyordu. Onları tanıyor muydunuz Turgut? Hayır, ben de tanımıyordum. Tanımak istemiyordum. Selim'in üstüne çökerek her biri ayrı bir tarafa sürüklemek istiyordu. Onun iyi niyetini, ülkücü tutumunu anlamadığım yanlış yollarda kullanmaya çalışıyorlardı. Selim de onların etkisiyle benim bu anlayışsızlığımı bilgisizliğime ve kadınlık içgüdülerime ve küçük burjuvalığıma ve tutuculuğuma veriyordu. Ben ortalıkta kötü bir şeyler olduğunu seziyordum. Herkesin birbirini kötülediği, birbirinin suratına ve arkasından nefretini haykırdığı bir ortamda bunaltıyorlardı. Onu kime inanacağını bilmiyordu, bilemiyordu. Ona da saldırıyorlardı. Bu bir cehennemdi. İçindekilerin fark etmediği yakıcı bir hayattı. Bir şeylere kin duyuyorlardı, anlayamıyordum. Selim için korkuyordum. Arkadaşlarının iyiye, güzele duydukları arzuya inanmıyordum. Herkesin birbirine gerçek bir saygı duyacağı toplumu özlemelerini yadırgıyordum. Birbirlerine saygıları yoktu. Kinle gülüyorlar, en yakın dostlarının kurmaya çalıştıkları bütün iç ve dış düzenleri öfkeyle yıkmaya çalışıyorlardı. Selim kızıyordu bunları söylediğim zaman. Onlara dokunulmasına izin vermiyordu. Benim aklım ermezdi. Düzenin ancak böyle yıkılacağını anlayamazdım. Bütün kötülüklerin düzende olduğunu görmek için belirli bir eğitim gerekiyordu. Benimle bu konuda konuşmak istemiyordu. Ona beni kötülüyorlardı. Tanımadan genellikle kötülüyorlardı. Karşılık veremiyordu onlara. İçine düştüğü çıkmazda çırpınıyordu. Benden ayrılmayı bile düşünüyordu. Bu yolun sonu tehlikeliydi. Bana da tehlikeyi bulaştırmak istemiyordu. Onu da sevmiyorlardı, hor görüyorlardı. Bir gece bir arkadaşı çok sarhoş olduğu bir sırada senin ne işin var aramızda diye çatmış. Selim'e ne arıyorsun? Bizim gibilerin arasında hepimizi ezen, yaşatmayan ağırlıklar var. Onlara isyan ediyoruz. Seni ezen ne var? Seni aramıza hangi kuvvet sürükledi? Hangi dış etken buraya itti seni? Senin ezilmişliğini, çarpılmışlığını anlamıyorum. Boş yere sürükleniyorsun. Bizimle sen aslında yumuşak, çatışmasız, çelişmesiz bir şeysin. Ağlamış, masaları yumruklamış. Sen bizden değilsin, bizi hor görüyorsun. Şimdi benden iğreniyorsun diye haykırmış. Beni bırakma, bende kal. Gitmeyeceksin değil mi? Beni bırakmayacaksın değil mi diye yalvarmış. Annesinden nefret ediyormuş. Bütün bu insanların arasında ne işin var benim diyordu. Bütün bu insanların içinde ne işin var senin diyordum. Peki Günsel'i, bırakıyorum hepsini. Bütün bu karışıklıktan çıkıyorum. İstifa ediyorum. Kutu gibi bir eve yerleşiyoruz seninle. Kendi yağımızla kavruluyoruz. Tencerenin dibi tutmadan pişiyoruz. Kendi zevkimize göre döşüyoruz her tarafı. Tavana kadar aplikler dört bir yanı sarıyor. Tavandan sarkan lamba tam yemek masasının üstünü isabet ediyor. Kendi başımızın çaresine bakıyoruz. Kendi bacağımızdan asılıyoruz. Yatak odasına güllü perdeler asıyoruz. Ben çarşıdan patlıcan alıyorum. Sen ortalığa bakıyorsun. Resmini dairede masamın üstüne koyuyorum. Sen de resmimi tuvaletinin üstüne yerleştiriyorsun. Yatağımızın yanında kitaplarımız duruyor. Benim komodinimin üstünde benimkiler duruyor. Senin komodininin üstünde seninkiler duruyor. Işıklarımız da, gece lambalarımız da ayrı. Fakat kalplerimiz bir çarpıyor. Sen 4, ben 6 sayfa okuyunca uykumuz geliyor. Aynı anda birbirimize doğru dönüyoruz, öpüşüyoruz. Aynı anda Fransızlar gibi iyi geceler diliyoruz. Amerikalılar gibi birbirimize arkamızı dönüyoruz. Sabaha tekrar buluşmak üzere ayrılıyoruz. Büfenin üstüne hiçbir şey koymuyoruz. Radyonun üstüne hiçbir şey koymuyoruz. Çünkü diğer küçük burjuvalar gibi görmemiş değiliz. Onlardan farkımızı biliyoruz. Gene de söylemiyoruz birbirimize. Bilmiyormuş gibi yapıyoruz. Sehpa örtüsü de kullanmıyoruz. Ama bunları hesaplayarak değil, içimizden öyle geldiği için yapıyoruz. Onlardan farkımızı belirtmeye tenezzül etmiyoruz. Mutfaktaki kavanozların üstünde tuz, biber, şeker, kahve yazmıyor. Nedense öyle kavanozları almak gelmiyor içimizden. Yolda yürürken sanki o anda aklımıza gelmiş gibi bir dükkana girip sana bir ayakkabı alıveriyoruz. Akşam ben kapıdan içeri girer girmez öpüşmüyoruz. 5 dakika sonra öpüşüyoruz. Her gün ayrı bir zamanda öpüşüyoruz. Ne zaman ne yapacağımız belli olmuyor. Serseri bir küçük burjuva ailesiyiz. Ne kabul günümüz var ne de belirli toplanma günlerimiz. Dedikodu da yapmıyoruz. Yemekten sonra koltuklarımıza oturuyoruz. Öyle kimsenin belli bir koltuğu yok. Kim ne bulursa onun üstüne oturuyor. Kimseyi çekiştirmiyoruz. Saat 12'ye yaklaştığı halde yarın erken kalkacaksın. Yatsan iyi olur demiyorsun. Bana başıboş bir hayat sürüyoruz. Ben her sabah daireye gidiyorum. Fakat nasıl oluyorsa gidişim kimsenin gidişine benzemiyor. Serseri bir memurum. Evden durağa tam bir sokak serserisi gibi yürüyorum. Ne otobüse binişimde, ne biletçiye para uzatışımda, ne dairede masamın başında oturuşumda, hiçbirinde beylik bir durum yok. Olamıyor. İstesek de küçük burjuvalaşamıyoruz. Onlar gibi düşünemiyoruz. Yatakta birbirimize şiirler okuyoruz. Kitapları tartışıyoruz. Dünya umurumuzda değil. Sersem derdim. Aptal derdim ona. Selim aldırmaz bir tavırla devam ederdi. Sersem, aptal diyoruz birbirimize. Diğer karı kocalar gibi şekerim, canım, tatlım, balım, bir tanem filan demiyoruz. Anahtarı paspasın altına koymuyoruz. Kaç kere içeride unuttuk da çilingir getirmek gerekti. Paramız olduğu halde ayın sonunu getiremiyoruz. Avrupa geziler için para biriktiremiyoruz. Yeter canım Selim derdim. Çocuklarımız oluyor üst üste. İstediğimizden değil, istemediğimizden değil. Tedbir de almıyoruz olmasın diye. Doktora filan da gitmiyoruz. Bununla uğraşacak değiliz ya. Hiçbir şeyimizi beğenmiyor dostlarımız. Bize öğütler veriyorlar. Ne onlara ne de büyüklerimize aldırmıyoruz. Kayınpederlerimize, kaynanalarımıza saygıda kusur ediyoruz. Çocukların terbiyelerini bozuyorlar, onları şımartıyorlar diye üzülmüyoruz. Eğitimleriyle de uğraşmıyoruz. Üstün körü bir terbiye veriyoruz. Akşamları derslerine çalıştırmıyoruz. Okula gidip öğretmenleriyle konuşmuyoruz. Hangi biriyle uğraşalım, tam 6 tane. Gülüyordum. Bana acı Selim diyordum. Siz bu gerçeklerden hoşlanmıyorsunuz. O halde başka gerçeklere dönelim. Dün akşam bir arkadaşa gittim. Sarhoş olunca sen kocamansın, beni dövmek istiyorsun diye inledi. Annesi bir adamla yaşıyordu. Biz gittiğimizde adam oradaydı. Benim annem orospu mu diye bağırıyordu. Söyleyin bana, benim annem kötü kadın mı? Ağlıyordu, utanıyordu. Kalabalık gitmiştik. Annem orospu diye tutturmuştu. Beni dövmek istiyorsun diye tutturmuştu. Kimse ona aldırmıyordu. İçince hep böyle olurmuş. Herkes kendi havasındaydı. Beni döversin, sen kuvvetlisin. Benim annem orospu. Durmadan içiyorduk. Bir başkası da ben köpek miyim diye soruyordu. Bana köpek muamelesi yapıyorsun. Bana diyordu, elinin tersiyle kovuyorsun beni. Meyhanede beni görünce köpek görmüş gibi başını çeviriyorsun. Nasıl olur diyordum, fark etmedim. Fark etmiyorsun, beni konuşmuyorsun. Benimle neden hep ben dövüyorum, ben konuşmuyorum. Günsel'i, yüzlerce insan var. Herkes onları tanıyor ama ben konuşmuyorum. Ben yargılıyorum, ben küçük görüyorum. Ben onlar gibi sürünmüyorum. Ben... Ben, yoruldunuz Gümseli. Bir ara verelim. 15 dakikalık aradan yararlanarak sayın yolcular, kıymetli vakitlerinizi 5 dakika işgal ederek sizlere hem yoluna devam et hem seyyar sinema seyret kabiliğinden memleketimizin tanınmış simalarının olaylı yaşantılarından dolaylı örnekler sunarak olaylarla, alaylarla dolu ve sahibinin sesi plaklarında da bulabileceğiniz ve kimine göre acıklı, kimine göre gülünçlü ve yaşandığı tanıklarla sabit ve inkarı her zaman kabil resimli romanımızın kahramanlarını aslında sadık bir surette gözlerinizin önüne serelim. Pek yakında çıkacak olan gazetemizde imzalı ve imzasız yazılarıyla sizleri 10 dakikada doğru yola getirecek ve her biri ayrı bir kıymet olan bu aslanların takım halinde ve formalarıyla hep birlikte çektirdikleri 4 renkli ve nefis kuşe kağıdına basılmış ve aynı zamanda ikramiyeli resimleri müessesemizin parasız ilavesiyle birlikte dağıtılmaktadır. Ayrıca parayla satılmaz. İşte sayın seyirciler. Şimdi gördüğünüz edebiyat kaplanı ve gazete okusun diye bunca fedakarlıklara katlanarak ve okuyucularımızdan muzdan bir ücret istemeyerek büyük masraflar pahasına Paris'e gönderdiğimiz ve baş harfleri aynı diye poligami tahsil etmiş olan ve bu arada gizli gizli kendini yetiştirerek memlekete döner dönmez otomatik profesör yapılan ve başkalarının imzalayacağı yazılar yazarak kahraman bir önder olmak isteyen ve neredeyse bunda da başarıya ulaşmak üzereyken ve fakat sayın ordinaryus profesörü sakın ha sonra seni kürsüden kovarım. Aman annenle babanla bir olup döverim. Aman dediği için köşesine kıvrılan santrafor ve ekstrafor ve aynı zamanda İngilizce eserlerin Fransızcadan mütercimi ve kalbinde yatan aslanı kendisiyle karıştıran ve katılmadığı bir toplantıda tesadüfen oraya bira içmeye geldiği için resmi gazetelerde çıkan ve şöhreti artan, asıl adını geleceği bakımından sakıncalı gördüğümüz için yazamadığımız ve takma adıyla Ahmet Bayır ki bu Ahmet Bayır aslen Diyarbakır'ın Sivrice kazasından olup bir gün yukarıda adını yazamadığımız sayın kişinin bir tanıdığını gördüğü zaman gene adını bazı nedenlerle yazamadığımız bu tanıdık yahu Ahmet senin adını kullanarak adını şimdi söylemek istemediğim bir arkadaşın peneymi niyetine yazalım mı diye sorunca onu da baş üstüne hocam kendisi ona hocam derdi demesi üzerine meşhur olmuş ve hemşerileri tarafından filozof Ahmet diye çağrılmıştır. Ve yazmadığı yazıların sorumlu müdürü olması asıl yazarın kıskançlığını celbetmesi üzerine sonunda isim babalığını kaybetmiştir. İşte onun adıyla bilinen ve resimde soldan birinci elinde top tutan yeşil paça bağlı zat-ı muhterem ve onun yanında göğsünü hafifçe ileri çıkarmış ve yukarıda asıl adı geçmeyenin omzuna elini atmış, kısa boylu, saçlarının ön kısmı sizlere ömür olduğu belli olmasın diye arka tarafını ön tarafa tarayan ve hürriyetin ilanıyla birlikte takıma girdiği halde derhal eski oyuncuları tasfiye etmek üzere Ahmet Bayır ve ikinci sırada sağdan 8. ve general namıyla maruf emekli profesör Ekrem Galip Aydınel'in sabık doçentini de yanına alarak kısa bir süre içinde olsa mızrakçılar arasında geçici bir panik yaratan ve sonraları hafızayı beşerin isyanla mağlul olmasından yararlanarak başrollerde görünen Ender ve yukarıda bahsi geçen sabık doçentlerden Serhat ki bazı müverihlere göre İngiltere'deyken köpek yarışlarına merak sarmış.